Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamde lillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Şeyh Mukbil bin Hadi Rahimullah'ın Cami-i Sahih kitabında, ilim kitabında 32. babdayız. Es-sabru ala tevhimil cahil. Cahile anlatma konusunda, onun anlamasını sağlama konusunda sabır göstermek babı. Burada Ahmet bin Hanbel Rahimullah'ın müsnedinden şu hadis zikrediliyor. An Ebi Umame kal, İnne feten şaben eten nebi sallallahu aleyhi ve sellem fekal ya Resulallah i'zenli biz zina. Bir genç bir delikanlı nebi aleyhissalatü vesselama gelerek dedi ki ey Allah'ın Resulü bana zina etmem için izin ver. Fe akbelel kavmu aleyhi fezeceruhu. Bunun üzerine orada bulunan topluluk onun üzerine yürüdüler ve ona sert davrandılar, sakındırdılar, sert sözler söylediler. Vekalu mehme. Yani sakındırdılar bundan, sakındırıcı sözler söylediler. Ne diyorsun, ne demek istiyorsun manasına sözler söylediler. Fekal, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Udnu, onu bana yaklaştırın. Fedena minhu kariben, kale fecelese, kal etuhibbuhu li ummik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu genci bana yaklaştırın dediği zaman biz onu yaklaştırdık, yakınına getirdik ve oturdu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona böyle bir şeyin annene yapılmasını ister misin? Dedi. Kal la vallahi cealeniyallahu fidaek. Allah beni sana feda kılsın ki böyle bir şey istemem. Kal وَلَنْ نَاسُ يُحِبُّونَهُ لِمَّهَاتِهِمْ Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, insanlar da böyle bir şeyin annelerine yapılmasını istemezler. قَالْ اَفَتُحِبُّهُ لِمْنَتِكْ Yani kızına böyle bir şey yapılmasından hoşlanır mısın? Böyle bir şey ister misin? قَالْ لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ جَعَلَنِي اللّٰهُ فِدَائِكْ Allah beni sana feda kılsın ki böyle bir şey istemem. قَالْ وَلَنْ نَاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ İnsanlar da kızları için böyle bir şey yapılmasını istemezler. قَالْ اَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكْ Kız kardeşin için peki böyle bir şey yapılmasından hoşlanır mısın? قَالْ لَا وَاللّٰهِ جَعَلَنِيَ اللّٰهُ فِدَاءَكْ Allah beni sana feda kılsın ki böyle bir şey istemem. قَالْ وَلَنْ نَاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ İnsanlar da böyle bir şeyin kız kardeşlerine yapılmasını istemezler. Kal Efe tuhibbuhu li ammetik. Peki teyzen için böyle bir şey yapılmasını ister misin? Kale la vallahi aynı şeyleri söyledi. Allah beni sana feda kılsın ki böyle bir şey istemem. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da cevabı İnsanlar da, diğer insanlar da böyle bir şeyi teyzelerine yapılmasını istemezler. Sonra Efe tuhibbuhu li haletik halan için böyle bir şey yapılmasını ister misin? O yine aynı cevabı verdi. Hayır vallahi. Allah beni sana feda kılsın ki böyle bir şey istemem. Ve len nasu yuhibbunehu li halatihim. İnsanlar da halalarına böyle bir şey yapılmasını istemezler. Fe vada yedehu aleyh ve kal Allahum mağfir zenbehu ve tahhir kalbehu ve hassin fercehu. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunun üzerine elini onun üzerine koydu ve Allah'ım onun günahını bağışla, kalbini temizle ve cinsel organını da muhafaza buyur dedi. Felem yekun ba'de zalikel feta yertefitu ila şey. Bu duadan sonra o genç artık bu tür bir şeye yönelmedi diyor. Burada görüldüğü gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani gelip de kendisinden zina için izin isteyecek birisi bunun anlamasındaki kıtlığı hesaba katarak teker teker kadın cinsinden olan akrabalarını sayıyor. Yani bunun demek ki anlayışında bir kıtlık var, geç anlayan birisi ki bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam annesini, teyzesini, halasını, kız kardeşini, kızını bunları teker teker örnek veriyor ve aslında şunu demek istiyor. Sonuçta senin zina yapmayı düşündüğün kadın mutlaka birilerinin ya kızı, ya annesi, ya halası, ya teyzesi diyerek bunlar teker teker örnek veriyor. Ve bu gibi durumlarda kavmin acele hareket ederek ağır tepkiler vermesinin yerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dini anlatmaktaki güzel ahlakı da gösteriyor. Bu konuda örnek oluyor. Sabretmek gerektiğine işaret ediyor. Yani anlasın, hüccet ulaşsın ondan sonra. Sertlik ondan sonra. İşte bu hüccetin ulaşmasından sonra eğer fısk, kötülük devam ediyorsa işte o zaman Allah yolunda sizi bir acıma tutmasın ayetin muhatabı olur insanlar. Hüccet ulaştıktan sonra bu olursa. Evet. 33. bab. Et-tergibu fi terki ma yeşgaluke anil ilmi lillah. Yani Allah için olan ilimden seni meşgul edecek olan, alıkoyacak olan şeyi terk etmeye teşvik babı. İmam Ahmet rahimullah Müsned'inde şöyle rivayet ediyor, isnadını veriyor. An Ebi Katade ve Ebi Dehma kala. Ebu Katade radıyallahu anh ve Ebu Dehma her ikisi de sahabeden. Ebu Katade el-Adevi'dir. Bayağı bir rivayetleri olan bir sahabe. Fakat Ebu Dehma çok sık ismini duyduğumuz bir sahabe değil. Kendisinden çok fazla hadis rivayet edilmiş birisi değil. Onun künyesi bu Ebu Dehma. İsmi ise Kırfa bin Behis'tir. Her ikisi dediler ki, yani bu iki sahabede dediler ki, orada kâne yüksiranis seferi nahve hazel beyt. Yani bu raviden için diyor Ebu Dehma, bu Kabe'ye çokça yolculuk yapan birisiydi. Kâla, her ikisi dediler, eteyna ala raculin min ehlil badiye. Bize badiye halkından, yani çöl köylerinde yerleşen köy halkından birisi geldi. Fekalel bedevi, yani o bedevi şahıs. Dedi ki badiyede kalana, köylerde yaşayana bedevi deniliyor. O bedevi dedi ki ehaza bi yedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem feceale yuallimuni mimma allemehullahu tebareke ve teala. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benim elimden tuttu ve bana Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden öğretmeye başladı. Ve kal ve şöyle de buyurdu. İnneke len teda'a şey'en ittika Allah azze ve cel illa e'tâke Allahu hayran minh. Yani muhakkak ki sen Allah'tan sakınarak herhangi bir şeyi terk ettiğinde şunu bil ki muhakkak Allah sana ondan daha hayırlısını bedel olarak verecektir. Daha hayırlı bir karşılık verecektir. Şeyh Mukbil Rahimullah'ın bu babda bu hadisi getirmesinin sebebi Allah için öğrenilmesi gereken bir ilimde de bu ilimle meşgul olmak için başka şeyi terk eden kimseye Allah Azze ve Celle'nin rızkı konusunda veya daha başka terk ettiği şeylerin yerine daha hayırlısını vereceğine işaret ediyor. Yani ilimle meşgul olmak rızka engel değildir. Rızka mani değildir. Yeter ki kul bu konuda samimi olsun, samimiyet göstersin, Allah için ihlas göstersin ve bu konuda sünnete uygun doğru yolu tutsun. İşte bunu yaptığı zaman Allah Azze ve Celle onu rızkı konusunda da darlığa düşürmez. Zaten Talak suresi 2-3. ayetlerinde de mealen kim Allah'tan sakınırsa Allah onu ummadığı yerden rızıklandırır ve beklemediği kapılar açar buyuruyor. Farz olan bir ilmi öğrenmek Allah için sakınmaya girer. Allah'tan sakınmaya girer. Çünkü farz olan ilmin terki haramdır. Bu caiz değildir. Bu sebeple bu haramdan sakınmak için bir kimse ilmin yoluna düşse bu konuda pek çok faziletler elde eder. Melekler ona kanatlarını gererler. Rahmet duası ederler. İşte Allah Azze ve Celle de rızkı konusunda ona kefil olur. Korktuklarından, çekindiği şeylerden onu emin kılar. 34. bab, zehabul ilmi. İlmin gidişi, gitmesi, yok olması babı. Ebu Abdillah bin Mace, yani İbn-i Mace rahimullah, Sünen'inde rivayet ediyor. An Huzeyfe bin el-Yaman radıyallahu anh, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yedrusul İslamu kema yedrusu ve şey'u sevbi. İslam, tıpkı kumaştan bir şeyin, yani bir elbisenin eskimesi gibi eskir. Yani elbise nasıl eskir? Yıkandıkça eskir, zamanla eskir. Gide gide eskir. Bir anda eskimez ama zamanla giyildikçe, yıkandıkça eskir. İslam da bu şekilde eskir diyor. Hatta la yudra ma siyamun ve la salatun ve la nusukun ve la sadakatun. Yani o hale gelir ki oruç nedir, namaz nedir, hac ibadetleri, kurban, bunlar nelerdir, sadaka, zekat nedir? Bunlar dahi bilinmez hale gelir. Ve le yusra ala kitabillahi azze ve cel fi leylet fe la yebka fil ardi minhu aye. Hatta diyor, buradaki yusra, isra, gece yürüyüşü demek. Bir gecede Allah azze ve celle'nin kitabı bir gecede yürütülür. Bir gecede yürütülür. Ve yeryüzünde ondan tek bir ayet dahi kalmaz. وَتَبْقَى تَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ اَشْشَيْخُ اَشْشَيْخُ الْكَب۪يرُ وَالْعَجُوزُ. Geriye insanlardan bazı taifeler kalır, bazı gruplar kalır. Bir piri fani, iyice ihtiyarlamış bir şeyh ile ihtiyar bir kadın. Yekulun, onlar şöyle derler. Edrekna abaena ala hazihil kelime. La ilahe illallah. Fennahnu nekuluha. Biz diyor babalarımızdan, biz babalarımızı en son bu kelime üzerinde bulduk. Babalarımızdan bize ulaşan şey ancak bu la ilahe illallah sözüdür. İşte biz de bunu söyleriz derler diyor. Fekale lehu sıla. Hadisin ravisi olan sıla dedi ki, مَا تُغْنِي عَنْهُمْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاتٍ وَلَا سِيَامٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٍ. Bu la ilahe illallah sözünün onlara ne faydası olacak ki? Bunlar İslam'ı bilmiyorlar, namaz nedir bilmiyorlar, oruç, hac ibadetleri, zekat nedir bunlar bilmiyorlar. Bu sözü söylemelerin onlara ne faydası olacak diyor. Sıla radıyallahu anh. Tabiinden olan ravi Huzeyfe radıyallahu anh'a söylüyor. Fe a'rada anhu Huzeyfe radıyallahu anh. Sümme raddaha aleyhi selasen. Üç sefer bu sorusunu tekrarladı. Her seferinde Huzeyfe radıyallahu anh onun bu sorusundan başını çevirdi. Buraya kadar olan kısım şunu gösteriyor. Demek ki selef, bu ümmetin selefi, sahabeler tabiine dini öğretirken amellerin imandan olduğunu öğrettiler. Ameller olmadan la ilahe illallah sözünün kişiye bir fayda vermeyeceğini öğrendiler ki sıla bu yüzden Huzeyfe'ye soruyor. Yani la ilahe illallah diyor ama namaz yok, oruç yok, hac yok, bunları bilmiyorlar. Bu la ilahe illallah sözünün onlara ne faydası olacak? Yani amelsiz sözünün onlara ne faydası olacak? Bu şekilde itiraz etmesinin sebebi tabiinin sahabeden dini, imanı öğrenirken amellerin imandan olduğunu öğrenmelerinden dolayıdır. Fakat burada ekstra bir durum var. Sıra dışı bir durum var. Evet, Huzeyfe radıyallahu anh ondan yüzünü çeviriyor. Kulle zalik yu'radu anhu Huzeyfe sümme akbele aleyhi fissalise. Üçüncü seferde Huzeyfe radıyallahu anh ona döndü ve şöyle dedi. Ya sıla tuncihim minen nari felâfel. Üç sefer bunu söyledi. Ey sıla, şunu iyi bil ki bu söz onları cehennemden kurtaracak. Bu hadis cehaletin mazeret olduğunun delillerinden birisidir. Ne zaman cehalet mazeret olur? İlim ulaşmamışsa, ilme ulaşacak imkan yoksa, bu zorsa, herkes eşit seviyede bu ilme ulaşamıyorsa, böyle bir durumda cehalet mazeret olur. Bu sebeple bu kimselere, yani dinin rükünleri kaldırılacak, unutulacak, insanlar bunu bilmez hale gelecek. Yani kendilerine dolayısıyla hüccet ulaşmayacak. La ilahe illallah sözünden başka bir şey ulaşmayacak. Ama bunlar da ulaşanı yapıyorlar bak. La ilahe illallah sözünü söylüyorlar. Fakat amellere dair bilgiler bunlara ulaşmıyor. İşte böyle bir durumda hüccetin ulaşmadığı kimseye demek ki cehalet mazerettir. Bu hadis açıkça buna delalet etmektedir. Konu ilmin gidişiydi. İlmin yok olması. Bu işte imana dair bilgilerin, imanın amele dönük yönünün bilinmez hale gelişini bildiriyor ve bir gecede Kur'an'ın kaldırılacağı zikrediliyor. İnsanlar şayet Allah Azze ve Celle'nin kitabını ders yapmayı, bunun gereğiyle amel etmeyi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini kendilerine, hayatlarına rehber edinmeyi terk ettikleri zaman bu olacaktır. Allah Azze ve Celle'nin bir gazabı, bir öfkesi üzerine olacaktır. Zamanın fitneleri o hale getirmiştir ki mesela eskiden beri, belli bir zamandan beri insanlar mezhepler edindikten sonra bu mezhepleri Kur'an ve sünnetin önüne geçirmişlerdir. Kur'an ve sünnetin önüne geçirince bu sefer yani Allah ve Resul'ün önüne ilim ehlini geçirince işte Allah'ın kitabını ve Resul'ün sünnetini siz anlayamazsınız. Ve dolayısıyla siz Kur'an ve sünnete muhatap olamazsınız. Muhatap olursanız saparsınız. O yüzden siz önce alimlere başvurun denilerek Kur'an ve sünnet ile irtibat koparılmıştır. Bunun haklı gerekçeleri olabilir veya gerekçeleri haksız olabilir. Burasını tartışmaktan önce, hepsinden önce Müslümanlar, Kur'an'a muhatap olan her Müslüman bu kitabın içerisindeki emirlerden mesuldür. Yani Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin emrinden her Müslüman mesuldür. Alimi de, cahili de. İlim ehlinin ise bu konuda Allah Azze ve Celle'nin onlara verdiği bir anlayış üstünlüğü vardır. İlim ehli şayet öğrendikleri ilimle amel ederlerse bu anlayış konusunda rehberlik ederler. Şayet ilim ehli ilimleriyle amel eden kimseler olmazsa onların anlayışları da bozuk anlayışlar olur. İlim ehli bildiğiyle amel ederse, Allah ve Resulünden ulaşanlarla amel ederse, işte bu kimselere Allah Azze ve Celle bir anlayış lütfeder. Bu anlayış kitap ve sünnete itaati getirir. Kitap ve sünnetin dışına çıkmamayı getirir. Anlayış budur. Yoksa dinde anlayış, kitap ve sünnette olmayan şeyler üretebilmek, kitap ve sünnette olanlara benzeterek, kıyas yaparak yeni yeni meseleleri üretmek değildir. Anlayış, aynı şu hadiste, zikredeceğim hadiste olduğu gibidir bak. Fıkıh budur. İnsanlar İbn Ömer radıyallahu anh'a fetva soruyorlar. Diyorlar ki, kurban kesmek vacip midir? Yani farz mıdır yoksa müstahap mı, sünnet mi? İbn Ömer radıyallahu anh cevabında diyor ki, Allah Resulü kurban kesti, Müslümanlar da kestiler. İyi ama farz mı, sünnet mi? Allah Resulü kurban kesti, Müslümanlar da kestiler. Adam tekrar sordu. İyi ama bu farz mı, sünnet mi? Duymuyor musun be adam? Allah Resulü kurban kesti, Müslümanlar da kestiler diyor. Bakın, selefin üzerinde oldukları anlayış buydu. Allah ve Resulünden gelenlerin üstüne bir şey eklememek. Ama biz insanlar kurban kesmeyi terk eder endişesiyle bu farzdır dersek veyahut insanlar kurban kesmeyi farz zanneder korkusuyla kurbanı terk edersek her ikisi de bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın koymadığı şey. Yani hüküm olarak buna müstahap hükmü veya farz hükmü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından gelmemiş bildiğimiz kadarıyla. Fakat ne var? Allah Resulü bunu yapmış ve insanlar da bunu yaptılar diyor. Anlayış budur. Allah Resulü'nden sabit olanların sınırında durmaktır. Yeni şeyler üretmek değildir. Yeni şeyler üretenler defaatle gerek kitap naslarında gerek sünnet naslarında kınanmışlardır ve bunlar bidatçiler olarak zikredilmişlerdir. Biraz sonra zaten rey meselesiyle ilgili de bir bab açacak müellif eğer bugün yetişirse. İlmin gidişi dedik. İmam Ahmet Rahimullah'tan şu hadisi zikrediyor Şeyh Mukbil Rahimullah. An Avf bin Malik radıyallahu anh ennehu kal beynemâ nahnu culûsun inde Rasûlillah sallallahu aleyhi ve sellem zâte yevmin fenazara fissemâ sümme kal hâzâ evânul ilmi en yurfa. Biz bir gün Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâmın yanında oturuyorken semaya baktı, sonra şöyle buyurdu. İşte bu anlar ilmin kaldırıldığı anlardır. Fekale lehu raculun minel ensari yukalu lehu Ziyad ibnu Lebit. Kendisine, yani adı Ziyad ibni Lebit olan ensardan bir adam ona dedi ki: Eyurfe'ul ilmu ya Resulallah ve fina kitabullah ve kad allemnahu ebnaena ve nisaena. Dedi ki, ilim kaldırılacak mı ey Allah'ın Resulü? Nasıl kaldırılır? Allah'ın kitabı içimizde, aramızdadır. Onu biz öğrendik, çocuklarımız öğrendik ve kadınlarımız da öğrendi, onlara da öğrettik. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İn kuntu le ezunnuke min efkahi ehlil Medine. Ben seni Medine'nin anlayışlı kimselerinden zannediyordum. Sümme zekere velalete ehlil kitabeyni ve indehuma ma indehuma min kitabillahi azze ve celle. Sonra onlara ehli kitabın sapıtmasını anlattı Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Onların elinde de Allah'ın kitabı olmasına rağmen, Tevrat ve İncil elleri arasında olmasına rağmen bunlar yine de sapıttılar. Bunu zikretti Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Felakiye Cübeyr ibn Nufeyr Şeddad ibn Evs bil Musalla fehaddethu hadal hadisi hadise an Af bin Malik fekal sadaka Af. Sonra diyor hadisin ravisi olan Cübeyr bin Nufeyr Şeddad bin Evs ile namazgahta karşılaştı ve bu hadisi söyledi. Af bin Malik de doğru söylemiş dedi. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Af bin Malik'in hadisini söyleyince Şeddad bin Evs de onayladı. Af bin Malik doğru söylemiş diye. Sonra dedi ki وَهَلْ تَدْرِي مَا رَفْءُ الْعِلْمِ. Biliyor musun ilmin kaldırılması nedir? قَالْ قُلْتُ لَا اَدْرِي. Bilmiyorum. قَالْ ذِهَابُ اَوْعِيَّتِهِ. İlmin kaldırılması onun kapları olan alimlerin gitmesidir. قَالْ وَهَلْ تَدْرِي اَيُّ الْعِلْمِ اَوَّلَ اَنْ يُرْفَ. Ve sen biliyor musun ilk kaldırılacak ilim hangisidir? قَالْ قُلْتُ لَا اَدْرِي. Bilmiyorum. قَالْ الْخُشُوْ حَتَّى لَا تَكَادُ تَرَى خَاشِعًا. İlk kaldırılacak olan ilim huşudur. Hatta öyle ki neredeyse huşu sahibi bir kimse göremeyeceksin. İlk kaldırılacak olan bu imiş. İlk kaldırılan ilim huşu, Allah korkusu, namazda huşu, ibadette huşu, ihlas yani. Evet. Bu hadis bize gösteriyor ki hüccetin ulaşmasında da iki kapak arasında bir kitabın ulaşması veya internet sayfaları, bunun gibi modern metotlar, bunlar yeterli değil demek. Allah'ın kitabının ulaşması hüccetin ulaşmasına yeterli değil. Hüccetin ulaşması onun ehliyle ulaşmasıdır. İlmin ehli olan kimselerin vesilesiyle ulaşmasıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da zaten İslam'ı tebliğ etmeye gönderdiği elçilerini işte mektuplar, kitaplar bırakıp gelin, musaflar bırakıp gelin diyerek değil. Mesela bizzat Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı gönderdiğinde sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onlara ilk olarak La ilahe illallah öğret. Sonra namazı, Allah'ın kendilerine beş vakit namazı farz kıldığını bildir. Sonra zekatı diyerek böyle İslam'ın farzlarını öğretmesini emrediyor. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ilmi tebliğ ederken o ilmin ehliyle beraber gönderiyordu. Mücerred kağıt değil. Mücerred kağıt kime gitmiştir? Mesela o dönemin yöneticileri, Hirakl gibi, Kayser gibi, işte Mukavkas gibi, bunlara davet mektubu gitmiştir. Yani İslam'a gel. Bu böyle olmuştur. Bu böyle olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hükümdarları mektupla çağırmıştır. Ne için? Terk et, gel. Müslümanların arasına karış diye. Bu ilim halkasına, İslam cemaatine gir diye. Çünkü defaatle hadislerinde buyurmuştur ki, Müslümanla müşriğin ateşleri birbirini görmez. Müslümanın müşriklerin beldesinde oturmasını hoş görmemiştir. Kafir diyarında oturmasını yasaklamıştır. Ancak istisnai bir iki durum vardır ki bir insan tebliğcidir. Tebliğci olarak gider, tevhidini yaşayabileceğinden emindir. O kimse tebliğci olarak kafirlerin arasında kalır. Bu müstesna. Ama insanların, avamın, ilim ehli olmayanların, tebliğci olmayanların müşriklerin arasında yaşamasına müsaade etmemiştir. Bilakis bu kimselerin üzerine vacip olan şey orayı terk edip Müslümanlar arasında karışmasıdır. Bu hükümdarlar için de geçerliydi. Nitekim Ömer bin Hattab radıyallahu anh zamanında Cebele bin Eyhem el-Gassani, Gassan hükümdarlarından biriyken Müslüman oluyor. İslam'a giriyor. Müslüman olduktan sonra tabi Müslümanların arasına geliyor yaşamaya. Ve hac yaptıkları bir esnada bir Müslümana tavaf sırasında eziyet veriyor. Bir Müslüman buna tavaf sırasında bir eziyet veriyor. Bu da tutuyor bir tokat vuruyor buna. Bu Müslüman davacı olarak Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın huzuruna geliyor. Bu bana böyle yaptı, tokat vurdu diye. Ömer radıyallahu anh da hasmını razı et diyor. Yoksa senden kısas alırım diyor. Cebele bin Eyhem diyor ki benim gibi bir insan diyor nasıl sıradan bir insanla bir tutulur? Ben makamımı bıraktım geldim buraya. Makamımı terk ettim geldim. Ben Müslüman olunca izzetli olacağımı zannediyordum diyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh da diyor ki sen Müslüman olmakla zaten Allah sana izzet vermiştir. İzzete zaten kavuştun. Müslüman olmak gibi bir izzet olabilir mi diyor. Ve o kimseye kısas uygulanıyor. Yani o Müslüman buna karşılık olarak kısas olan tokatı vuruyor. Cebele bin Eyhem bunu kaldıramıyor. Ve İstanbul taraflarına gidiyor. Bir rivayette onun ömrünün sonlarına doğru pişman olduğu ve şiirler yazmaya başladı. Keşke Ömer'in o hükmünü kabul etseydim diyerek pişman olduğuna dair şiirleri aktarılıyor. Yani Müslüman olmak, İslam cemaatinin içerisine girip, Müslümanlarla beraber cemaat halinde yaşayarak, Allah'ın emirlerini cemaat halinde eda ederek, kitap ve sünnetin doğrultusunda hareket ederek, yani Allah'ın dinini hep birden uygulayarak, tıpkı Allah Azze ve Celle'nin Allah'ın dinine toptan, sımsıkı sarılın buyurduğu gibi, birlikte, cemaat halinde Kur'an ve sünnetin ikame edilmesiyle gerçekleşir. İslam daveti de böyle bir toplumun varlığı halinde, böyle bir topluma davet etmek için veya davet edilen yerlerde böyle topluluklar, ortamlar kurulması için davetçiler gönderilmesidir. Bakın, bu hadisin diğer bazı tariklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ilim öyle yayılacak ki ahir zamanda kadın, erkek, köle, hür, büyük küçük herkes ilme ulaşacak diyor. Buna rağmen aralarında sapkınlıklar, bidatler, yanlış anlayışlar, yanlış yorumlamalar çoğalacak diyor. Bu da gösteriyor ki mücerret olarak kitaplardaki ilmin ulaşması değil. Ehli kitap da bakın aralarında İncil ve Tevrat olmasına rağmen sapıttılar diyor. Neden sapıttılar? Çünkü onların alimleri hevalarına uydular. Tevrat'taki hüküm gibi hükmetmek istemediler. İncil'deki hüküm gibi hükmetmek istemediler. Allah'ın dinini değiştirdiler. Ve insanlar da bu alimlere uydular. İnsanların çünkü Allah'ın kitabıyla olan bağları kopmuştu. Onlar Allah'ın kitabını okuyup öğrenmeyi, ilim yapmayı sadece alimlerine havale ettiler ve kendilerine farz olan ilmi terk ettiler. Allah'ın kitabıyla bağlantılarını kopardılar. Aradaki halka ilim ehliydi. İlim ehli bozulunca, yani tuz bozulunca, ilim ehli bozulunca bunlar da bu ilim ehline tabi olarak işte alimlerini, rahiplerini Allah'ın dışında Rabler edindiler ayetinin muhatabı oldular. Yani demek ki her Müslümanın mutlaka Allah'ın kitabıyla, Resulünün sünnetiyle irtibatı olacak. Fakat bu irtibatlı olması ilim ehlinden bağımsız hareket etmesi manasında değildir. Bu yüzden biz Kur'an ve sünneti anlama konusunda mutlaka selefin fehmine, selefin menhecine bağlı olmamız gerektiğini de söyleriz. Çünkü 73 fırkadan, bunlardan 72'si sapıklık fırkası, bu sapıklık fırkalarından pek çoğu, %80'i Kur'an ve sünnet diyor. Aleykümselam. Kur'an ve sünnet diyor hepsi de. Fakat ehli sünnetin bidat ehlinden ayrıldığı nokta şurasıdır bak. Kur'an ve sünnet, yani hem Kur'an hem sünnet, hem de bu Kur'an ve sünneti selefin anladığı gibi anlamak, sahabenin anladığı gibi anlamak. Sahabede olmayan bir şeyden uzak durmak. Menheci açıklarken sahabeden sonra gelenler, tabi'in, Evzai mesela ne diyor? Sahabenin durduğu yerde durmak, onların konuştukları yerde konuşmak, onların sustukları yerde susmak. En selametlisi budur bak. Selamet buradadır. Buradan fazlasına adım attığında bu durum senin lehine mi olur, aleyhine mi olur bilemezsin. Aslında bilirsin. Aleyhine olur. Kesinlikle aleyhine olur. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa onun ameli reddolunur buyuruyor. Biz Allah Resulü'nün emri olan bir ameli tereddüt edersek, yani şöyle bir şey yapmaya kalktık ama bu Allah Resulü'nün emri midir, değil midir diye bakmak için sahabelerin anlayışına bakmamız lazım. Hayırda onlar bizi geçmiştir. Kim peygamberin yolundan yüz çevirir ve Müslümanların yolundan başka bir yola tabi olursa onu varacağı yere vardırız diyor Allah Azze ve Celle. Burada Müslümanların yolunun ilki, ilk Müslümanların yoludur. Sahabelerin yoludur. Sahabelerin uygulamalarıdır. En selametli yol budur her konuda. Amelde de böyle, akidede de böyle. Yani akidede tamam selefe tabi olalım da ameller, uygulamalar, davet metotları konusunda yeni metotlar icat edelim dersek Allah korusun bu büyük sapmaların anahtarıdır, bir başlangıcıdır, ilk adımıdır. Nitekim bazıları daha sahabe aslında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hepinizin bildiği kıssada yeni vefat etmişken, yani aradan çok zaman geçmemişken Ebu Musa'l-Eşari geliyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh'a şikayet ediyor. Diyor ki mescitte bir hal gördüm fakat yine de hayırdan başka bir şey görmedim. Yani çok yanlış bir şeyler yapmıyorlar. Sadece toplanmışlar. Aralarında bir idareci var. Değişik olan bu. Ellerinde de taşlar. İdareci şu kadar Allah'ı zikredin diyor. Onlar Allah'ı zikrediyor. La ilahe illallah deyin diyor. Allahu Ekber deyin. Subhanallah deyin. Bunları yapıyorlar. Gidiyorlar İbn-i Mesud radıyallahu anh. Ben diyor sizi diyor sapıklık üzere görürüm. Çünkü diyor ne Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne sahabeler bu yaptığınızı yapmadı. Yaptıkları şey bakın. Subhanallah demek, La İlahe İllallah demek, Allahu Ekber demek. Hepsi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan ibadetler, zikirler. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olmayan bir şekilde yapılıyor. Sahabelerde olmayan bir şekilde yapılıyor. Allah'ı çokça zikredin gibi umumi manadaki ayetler burada delil getirilemez miydi? Bu konudaki hadisler delil getirilemez miydi? Umumi hadisler. Ama uygulama olarak bakın, sadece kitap ve sünnet dersen, yani sadece zahirdeki bu kısmı alırsan, sahabenin menheciden saparsan, İbn Mesud radıyallahu anh'ın dediği bu sapıklık kapıları birer birer üzerimize açılır. Bu kimseler sadece zikretmeyi hafif gördüler. Sadece bu konuda sahabenin üzerinde yol olduğu yola muhalefet etmeyi küçük gördüler. Bunun neticesi Müslümanlara kılıç kaldırmaya gitti. Nehrevan Savaşı'nda bu halkada bulunanların Ali radıyallahu anh'a karşı savaştıklarını gördüm diyor. Olayın ravisi. Yani basit bir şeyde Allah Resulü'nün yoluna aykırı, onun sünnetinde olmayan bir şeyi getirmek daha büyük akide problemlerine yol açmıştır. Böyle bir şeyi biz uygun görmemeliyiz. Her hareketimizde mutlaka sahabenin, selefin üzerinde bulunduğu yolu dikkate almalıyız. Aksi takdirde bizim hayır zannettiğimiz nice şerler karşımıza çıkabilir. Tıpkı İbni Ömer radıyallahu anh'a birisinin hapşırdığını işitiyor. Ve adam hapşırınca elhamdülillah ve selamu ala Resulillah diyor. Yani Allah'a hamdolsun, Resulüne salat ve selam olsun. İbni Ömer radıyallahu anh'a onun göğsüne yumruk vuruyor. Ben de diyorum, ben de Allah Resulüne salat ediyorum ama bizim Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiğimiz şey hapşırdığımız zaman elhamdülillah ala kulli hal demektir. Salat etmeye karşı çıkmıyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a selam vermeye karşı çıkmıyorum. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam hapşırdıktan sonra bunu söylememizi öğretmedi bize. Sen nereden çıkardın bunu diyor. Bakın burada umumi bir ayet delil getirilebilir. Ey iman edenler! Ona salat ve selam getirin. Bu ayet delil getirilebilir. Hadisler delil getirilebilir. Kim bana bir salat ederse ona Allah 10 defa salat eder buyuruyor Nebi aleyhissalatü vesselam. Ama bu ibadetin, bu salatın hapşırmadan sonraya tahsis edilmesi bir bidattır. Sahabe buna karşı çıkmıştır. Yani bize ibadet gibi, hayır gibi gözüken çok şeyler vardır ki, eğer ibadetse, ibadette asıl olan hürmettir. Dünya ile ilgili bir mevzuysa asıl olan o konuda sükut etmektir, affedilmiş olmasıdır. Ama ibadetle alakalıysa bilin ki o haramdır. Ta ki Allah'tan ve Resulünden bir izin gelmedikçe. İbadet görünümünde yaptığımız nice şeyler vardır ki esasında biz o konuda sahabenin menhecinde olmayabiliriz. Allah Azze ve Celle'nin bize yardım etmemesi. Yani ümmet olarak maalesef görünen bu. Genel olarak, Müslüman topluluğu olarak. Bizim Allah'ın desteğinden mahrum kalmamız küçük gördüğümüz ayrıntılarda gizli olabilir. Allah Azze ve Celle merhamet ettiği kullarının ihtilaf etmeyeceklerini bildiriyor Hud suresinde. Allah'ın merhamet ettikleri hariç ihtilaf edip durmaktadırlar diyor. Yani ihtilaf varsa merhamet edilmeyen bir durum var. Kalpler parça parça. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunun işaretlerinden bir tanesini namazda safların düzgün olmamasına bağlıyor. Safları düzgün tutun yoksa Allah kalplerinize ihtilaf atar buyuruyor. Diğer bir rivayette safları düzgün tutmazsanız, arada boşluk bırakırsanız, bakın ihtilaf atılması ileri gerili durması hakkında söyleniyor. Sadece ileri gerili değil, düz olsa bile arada boşluk bırakılması aranıza diyor, hazef koyunları gibi şeytanların girdiğini görüyorum bu boşluklara diyor. Aramıza namazda bile şeytanın girmesi kalplerimize ihtilaflar atılmasının sebeplerindendir. Şeytanın işi budur. Vesveseler vermek ve Müslümanların aralarını parçalayıcı girişimlerde bulunmak. Biz bu kapıyı kapamadığımız sürece istediğimiz kadar kardeşlik sohbetleri yapalım. İstediğimiz kadar hak üzerinde birleşme, işte yumuşak muamele, gerektiğinde sert muamele neyse, yerine göre davranma. Buna dair istediğimiz kadar sert ders yapalım. Bunlar tekrar hep aynı başladığı yere dönüyor. Dikiş tutmuyor yani. Temel atamıyoruz. Temel atamadığımız için üzerine yaptığımız her bina kağıttan bir bina gibi yıkılıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, yani kendi nefsimden buradaki, kendi nefsimdeki bir yanlışlıkla söyleyeyim. Şimdi benim burada olup da size buradan hitap etmem sünnete uygun mudur? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde Cibril diyor size dininizi öğretmeye geldi dediği Cibril hadisinde Cibril Aleyhisselam geldi, yani o insan suretine geldi ve dizlerini Allah Resulü'nün dizlerine dayadı diyor. İlim meclisleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilim meclisleri halkalar şeklinde zikrediliyor. Biz bunu bir takım gerekçelerle terk etmiş olabiliriz. Ama muhakkak ki şurasını bilmemiz lazım. Getirdiğimiz hangi şekilde olursa olsun Allah Resulü'nün uyguladığından daha güzel olamaz. En güzeli orada. Orada bir şeyler var. Bir bereket var. Peygamber'e uymanın bereketi var en azından. En güzel örnek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlara böyle yukarıdan hitap ettiği tek bir yer var. O da hutbelerdir. O da ilim dersleri değil. Vaaz-ı nasihat, irşattır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiği zaman ilk yaptığı şey, yani imkan bulduğu ilk fırsatta daha Medine'ye gelir gelmez, kendi evinin bile yapılmasından önce mescit yapılmasını emrediyor. İlk iş mescit. Orada müşriklerin kabirlerinin defnedilmesini, bir hurmalık varmıştı, o hurmalığın kesilmesini ve bunların istif yapılarak kıble tarafına konulmasını emrediyor. Bu işte bana yardım etme konusunda Neccaroğullarından yardım istiyor. Bana yardım eder misiniz? Ücretinizi de veririm diyor. Hayır diyor. Biz ancak Allah'tan ücret isteriz diyorlar. Ve bu işe koyuluyorlar. Bakın ilk başladıkları iş mescidin yapılması oluyor. Yani İslam davetinin sürekli buluştuğu, Müslümanların sürekli bir araya geldiği, kalplerin ittifak ettiği, günde 5 vakit saf perçinlenmiş gibi saflarla kalplerin ittifak ettiği, Allah'ın rahmetinin, meleklerin nüzulüyle indiği, sükunetin kalplere yerleştiği, Müslümanların birbirine tahammülü öğrendiği, Allah için tahammül ne demek bunu sindirdiği, öyle bir hale geldik, inanın kalbimize hakim olamıyoruz. Biliyoruz, Müslüman kardeşimize böyle bir şey olmaması lazım. Yapmamam lazım, böyle düşünmemem lazım. Ama sürekli aynı kapılardan, aynı yerlerden hatalar yapıyoruz. Yani Allah Azze ve Celle'nin rahmet vesilesi olan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olan şeylerden biz esasında sapmışız. Küçücük sapmalar bile olsa. Fakat kaybettiğimiz yer burası. Yani bu sadece bir tebliğdir. Hem nefsime hem sizlere. Eğer bir şeylerin hayır üzere temel atılması ve bunun üzerine bina edilmesini istiyorsak, yani artık adım atmak, ilerlemek, yol almak istiyorsak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın başladığı yerden başlamamız, hayatımızın bu şekilde nizama girmesi gerekiyor. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Bu herkesin kendi bileceği bir şey. Bize düşen sadece bu uyarıyı yapmak. Yani şu ilim meclislerinde toplanmak bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında sadece mescitlerdeydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ilkokulu yoktu, ortaokulu yoktu, lisesi yoktu, kızlara ayrı okul yoktu, erkeklere ayrı okul yoktu, çocuklara ayrı okul yoktu, kölelere ayrı okul yoktu. Bütün Müslümanlar ilim yolundaki istifadesini de mescitlerde yapardı. Erkekler de, kadınlar da, çocuklar da. Hiçbir fitne de söz konusu olmazdı. Ama sünnetten sapılmış şekilde, sünnette olmayan şekillerde biz bir şeyler ortaya koyduğumuzda mutlaka bu fitneler oradan buradan bizim önümüzü kesmekte ve biz birbirimizle uğraşmaktan Allah yolunda yol alamıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Allah izin verirse bir sonraki bapta Teahhudul Kur'an, yani Kur'an'a önem vermek, derslerine devam etmek konusuna devam edeceğiz. Bu baptan devam edeceğiz. Buraya kadar anlaşılmayan, sormak istediğiniz bir konu var mı?
Hocam, Kur'an-ı Kerim'in kaldırılması ile ilgili söylediğinizde hadislerin de kaldırılması var mı?
Yoksa... Şimdi hadisler zaten Kur'an ile birlikte gider. Çünkü hadis şu şekilde geliyor. Namaz nedir? Oruç nedir? Bunlar bilinmez hale gelir diyor. Dikkat ederseniz kıyamet alametleriyle ilgili haberlere insanlar Deccal'den zikri kesmedikçe ve minberlerden bu uyarılar yapılmadıkça Deccal çıkmayacak diyor. Demek ki tıpkı günümüzde bazı hadis inkarcılarının işte Deccal hurafedir, Mehdi hurafedir diyerek bu konunun üstüne kapamalar gibi insanlar zamanla bunu terk edecekler ve insanlar Deccal'a karşı uyarmaz olacak. Deccal'den habersiz olacaklar, vasıflarından habersiz olacaklar ve fitnelerine düçar olmaya hazır hale gelecekler. Allahu alem, önce hadislerin inkarı geliyor. Yani hadislerin terki geliyor. Çünkü insanların Deccal'i unutması ancak hadislerden yüz çevirmesi sebebiyledir. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve töbü ileyk. Amin.